Hazreti Peygamber cennet ve cehennemden bahsettiklerinde sahabilerin bunları görür gibi olmaları. Hanzale el-Katip el-Üseydi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunduğumuz bir gün o bizlere cennet ve cehennemden bahsetti. Öyle ki bu ikisini görür gibi oluyorduk. Ancak oradan çıkıp çoluk çocuğumun yanına geldiğimde onlarla eskisi gibi gülüp oynamaya ve şakalaşmaya başladım. Sonra da Hazreti Peygamber'in yanındayken içinde bulunduğum hali hatırladım ve kendimden şüpheye düşerek Hazreti Peygamber'e gitmek üzere evden çıktım. Yolda Ebu Bekir'le karşılaştım ve ona "Ey Ebu Bekir, galiba ben münafık oldum." dedim. Onun "Bunu da nereden çıkarıyorsun?" demesi üzerine de şunları söyledim. Hazreti Peygamber bizlere cennet ve cehennemden bahsettiler. O sırada biz onları gözlerimizle görür gibi oluyorduk. Onun huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuzun yanına döndüğümüzde yine eskisi gibi gülüp oynamaya başladık. Ebu Bekir ise "Biz hepimiz böyle yapıyoruz." dedi. Böylece gelip hadiseyi kendisine anlattığımda Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Ey Hanzale! Eğer aile efradınızın yanında da benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız, melekler yataklarınızın üzerinde ve yollarda sizinle musafaha ederlerdi. İnsanın bir hali diğer haline uymaz." Hazreti Peygamber'in sahabilerine kıyamet gününden bahsetmesi. Bir gece Hazreti Peygamber'in yanında konuşmaya daldık. Ertesi günde huzuruna vardığımızda Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Dün gece sizin gidişinizden sonra ümmetleriyle birlikte tüm peygamberler bana gösterildi. Bunlar birer birer önümden geçirildiler. Bu sırada bazılarının yanında bir, bazılarınkinde üç kişi, diğer bazılarının yanındaysa büyük bir kalabalık bulunduğunu gördüm. Kimisinin yanında da bir tek kişi bile yoktu. Bunun üzerine Katade, içinizde aklı başında bir kişi yok mudur?" mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Hazreti Peygamber devamla şunları söylediler. "İmran oğlu Musa, önümden İsrail oğullarından meydana gelen büyük bir cemaatle geçti. Ey Rabbim, bu kimdir?" diye sordum. "Bu, senin kardeşin İmran'ın oğlu Musa'dır. Yanındakilerse İsrail oğullarından ona tabi olanlardır." denildi. Bu kez, "Ey Rabbim, benim ümmetim nerededir?" diye sordum. "Sağ tarafında bulunan tepelere bak." nidası geldi. Söylenilen tepelere baktığımda, onların insanlarla dolu olduğunu gördüm. Bunun üzerine, "Razı oldun mu?" diye soruldu. "Evet ey Rabbim, razı oldum." dedim. Arkasından, "Şimdi de sol tarafındaki uzak ufuklara bak." buyuruldu. Oranın da insanlarla dolu olduğunu gördüm. Yine "Razı oldun mu?" diye soruldu. Birincisinde olduğu gibi bu kez de "Evet ey Rabbim, razı oldum." cevabını verdim. Bunların içerisinden 70 bin kişi hesaba çekilmeksizin cennete gireceklerdir denildi. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine Esedoğulları kabilesinden Bedir Savaşı'na da katılmış olan Ukkaşe bin Mihsan, "Ey Allah'ın peygamberi, Allah Teala'ya beni de onlardan kılması için yalvar." dedi. Hazreti Peygamber, "Ey Rabbim, Ukkaşe'yi de onlardan kıl." diye dua ettiler. Bunun üzerine bir kişi daha, "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala'ya benim için de dua et." dedi. Hazreti Peygamber, "Ukkaşe bu hususta seni geçti." dediler ve sonra da şöyle eklediler. "Anam babam size feda olsun. Gücünüz yettiğince bu 70 bin kişiden olmaya çalışınız. Buna da gücünüz yetmezse sağ tepelerde bulunan kimselerden olunuz. Buna da gücünüz yetmezse hiç olmazsa sol tarafta ufukları dolduranlardan olmaya gayret ediniz. Çünkü ben bunların dışında birbirleriyle savaşıp duran birçok insan gördüm. Daha sonra da ben sizlerin cennet halkının dörtte birini oluşturmanızı umarım." buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözü üzerine tekbir getirdik. Hazreti Peygamber bu kez ben sizlerin cennet halkının üçte birini oluşturmanızı umarım buyurdular. Biz yine tekbir getirdik. Nihayet Hazreti Peygamber, cennet ehlinin yarısını oluşturmanızı umarım dediler. Biz bir kez daha tekbir getirdik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, birçoğu da sonrakilerden, Muhammed ümmetindendir ayeti kerimesini okudular. Bundan sonra biz kendi aramızda bu 70 bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuştuk ve sonunda bunların İslam'da doğup da Allah'a şirk koşmaksızın ölen kimseler olduğuna karar verdik. Bunu kendisine söylediğimizde Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Hayır, iş sizin dediğiniz gibi değildir. Bunlar şifa için dağlama yapmayan, muska yazmayan ve uğursuzluğa inanmayan kişilerdir. Göçebelerin Hazreti Peygamber'den cennet ağaçlarını sormaları. Ashab-ı kiram kendi aralarında, Allah Teala bizlere bu göçebe Araplar sayesinde birçok şeyleri öğretiyor. Şöyle ki, bunlar gelip bizim soramadığımız birçok şeyleri hiç çekinmeden soruyorlar. Böylece onlara verilen cevaplardan biz de yararlanıyoruz derlerdi. Bir gün göçebe Arap'ın biri Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala cennette bulunup da kendisine yaklaşanlara eziyet veren bir ağaçtan bahsediyor dedi. Hazreti Peygamber, o hangi ağaçtır diye sorunca, göçebe sidr ağacıdır. Onun eziyet verici dikenleri vardır karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Peki Allah Teala, onlar dikensiz kirazların yani sidr ağaçlarının altındadırlar buyurmuyor mu? İşte Allah onun dikenlerini gidermiş ve her diken yerine de bir meyve koymuştur. Öyle meyveler ki her birisinde 72 tat vardır ve bunlardan hiçbirisi diğerine benzemez. Bir göçebe Arap'ın Hazreti Peygamber'den cennet meyvelerini sorması. Göçebenin biri Hazreti Peygamber'e gelerek Kevser havuzu ve cennet hakkında konuştu. Daha sonra da oradan meyve var mıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, evet vardır. Ayrıca orada öyle bir ağaç dağı vardır ki ona Tuğba ağacı denilir buyurdu. Bunun üzerine göçebe, bu Tuğba ağacı yeryüzünde bulunan ağaçlardan hangisine benziyor diye sordu. Hazreti Peygamber, senin yaşadığın toprakların ağaçlarından hiçbirisine benzemez. Sen Şam taraflarına hiç gittin mi? Buyurdular. Göçebenin hayır demesi üzerine de bu Şam diyarında bulunan ve adına ceviz denilen tek gövde üzerinde yükselip de birçok dallara ayrılan ağaca benzer dediler. Göçebe bu kez onun salkımlarının büyüklüğü ne kadardır dedi. Hazreti Peygamber buna şöyle cevap verdiler. Onun her bir salkımının büyüklüğü, bir alaca karganın bir ayda uçabileceği mesafenin büyüklüğü kadardır. Göçebe, onun gövdesinin kalınlığı ne kadardır diye sordu. Hazreti Peygamber bu soruya da, ailenin sahip olduğu en genç develerden birine binip, onun gövdesi etrafında dönmeye başlasan ve o deve de ihtiyarlıktan dolayı boyun ve göğüs kemikleri kırılıncaya kadar yürüse, onun gövdesinin etrafını tam olarak dolaşıp başladığın yere gelemezsin cevabını verdiler. Daha sonra göçebe, orada üzüm de var mıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, evet vardır buyurdular. Peki bu üzümlerin tanelerinin büyüklüğü ne kadardır deyince, Hazreti Peygamber, babanın sürüsünün içinden hiç iri bir tekeyi kestiği oldu mu buyurdular. Onun evet kesti demesi üzerine de onun derisini yüzdükten sonra onu kırba yapması için annene verdi mi diye sordular. O zaman Hazreti Peygamber'in ne demek istediğini anlayan göçebe, bu büyüklükteki bir üzüm tanesi hem beni hem de aile efradımı doyurmaya yeter dedi. Hazreti Peygamber de yalnız seni ve aile efradını değil, bütün kabileni de doyurur buyurdular. Habeşistanlı birisinin Hazreti Peygamber'den cennetin vasıflarını dinlerken düşüp ölmesi. Hazreti Peygamber Habeşistan'dan kendisine ziyarete gelen bir Habeşli'ye istediğini sor buyurdular. Bunun üzerine adam, ey Allah'ın Resulü, sizler renginiz, suretiniz ve peygamberlikle bizden üstün kılındınız. Acaba senin iman ettiğine iman eder ve senin amel ettiğinle amel edersem cennette seninle beraber olur muyum? Dedi. Hazreti Peygamber de, evet, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki, siyah insanın cennetteki beyazlığı 1000 senelik mesafeden görülebilecektir buyurdu ve sonra da şunları eklediler. Kim la ilahe illallah derse onun için Allah katında bağışlanma sözü vardır. Kim de Sübhanallahi ve bihamdihi diyecek olursa onun için 124 bin hasene yazılır. Habeşli kişi bu kez, peki ey Allah'ın Resulü, bundan sonra bizler nasıl helak olabiliriz diye sordu. Hazreti Peygamber buna da şu şekilde cevap verdiler. Kişi kıyamet gününde üzerine konduğu bir dağı çökertecek kadar ağır olan amelleriyle gelir. Ancak karşısına Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler getirilir. Eğer Allah Teala rahmetiyle o kulunu kuşatıp bağışlamadığı takdirde bu nimetler onun amellerini çabucak tüketir. Bunun üzerine gerçek şudur ki insanın ruhlar aleminde ana karnında canlandığı döneme kadar üzerinden uzun devirden öyle bir zaman geçti ki insan bundan önce tanınmış bir şey değildi. Ayetinden, ey Resulüm, cennetin neresine baksan hudutsuz bir nimet ve pek büyük bir haşmet görürsün. Ayetine kadar olan 20 ayet nazil oldu. Habeşli kişi, ey Allah'ın Resulü, benim gözlerim de cennette senin gördüklerini görecek midir diye sordu. Hazreti Peygamber'in evet buyurması üzerine de Habeşli ölünceye kadar ağladı. İbn Ömer, ben Hazreti Peygamber'in o Habeşli'yi kabrine kendi elleriyle koyduğunu gördüm diyor. Hazreti Ali'nin ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Ömer'i cennetle müjdelemesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ebu Lü'lü tarafından yaralanan Hazreti Ömer'in yanına gittiğimde onun ağlamakta olduğunu gördüm ve ''Ey müminlerin emiri, niçin ağlıyorsunuz?'' diye sordum. ''Gökten gelen haberlere ağlıyorum. Çünkü cennete mi yoksa cehenneme mi gönderileceğimi bilmiyorum.'' cevabını verdi. Bunun üzerine ''Seni cennetle müjdelerim. Çünkü ben Hazreti Peygamber'in cennetin yaşlı ve olgun sakinlerinin efendileri Ebu Bekir'le Ömer'dir. Onlara birçok nimetler verilmiştir. Buyurduğunu duydum.'' dedim. O zaman, ''Ey Ali, demek sen Hazreti Peygamber'in beni cennetle müjdelediklerine şahitlik ediyorsun, öyle mi?'' dedi. ''Evet.'' dediğimde de o sırada orada bulunan oğlum Hasan'a dönerek, ''Ey Hasan, sen de babanın, Hazreti Peygamber'in benim için Ömer cennet ehlindendir buyurduğunu söylediğine şahit ol.'' dedi. Hazreti Ömer'in cennet bahsi geçtiğinde ağlaması. Bir yemek esnasında Hazreti Ömer orada bulunanlara, ''Bu bizim içindir. Peki bizden önce arpa ekmeğinden karınları doymaksızın ölen fakir Müslümanların hali ne olacaktır?'' buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Velid, ''Onlar içinde cennet vardır.'' dedi. Bu sözleri işiten Hazreti Ömer, gözleri yaşlarla dolarak şunları söyledi. ''Eğer onların cennete girmelerine karşılık bize sadece dünyalık olarak bu düşüyorsa, çok büyük zarardayız.'' demektir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın vefatı anında cennete girme ümidi taşıması. Mus'ab bin Sa'd şöyle anlatıyor. Babam Sa'd bin Ebi Vakkas, başı benim kucağımda olduğu halde ölümle pençeleşmekteydi. Bir ara gözlerimin yaşla dolduğunu görerek, ''Oğlum, niçin ağlıyorsun?'' diye sordu. ''Senin şu anda içinde bulunduğun duruma ağlamaktayım.'' dediğimde de şunları söyledi. ''Oğlum, sakın benim için ağlama. Çünkü ben cennet ehli olduğumdan Allah Teala bana asla azap etmez. Allah, mümin kullarını kendisi için yapmış oldukları hasenatlarından dolayı mükafatlandırır. Kâfirlerin de hasenatlarından dolayı azaplarını hafifletir. Hasenatları bittikten sonra da herkes amelinin sevabını kimin için işlemişse ondan istesin denilir. Amr İbnül As'ın ölüm döşeğindeyken ölümden sonra olacakları düşünerek ağlaması. İbn-i Şimase el-Mehri şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Amr İbnül As'ı ziyaret etmeye gitmiştik. Yüzü duvara dönük olduğu halde ağlıyordu. Oğluysa, babacığım, niçin ağlıyorsun? Hazreti Peygamber sana şu şu müjdeleri vermediler mi diyor. Fakat bunlara rağmen o, yüzü duvara dönük olarak ağlamaya devam ediyordu. Nihayet, dönerek bizlere şunları söyledi. Bana göre amellerimin en üstünü, Allah'tan başka ilahın olmayıp Muhammed'in de onun Resulü olduğuna dair getirmiş olduğum şehadettir. Ben hayatımda 3 devre geçirdim. İlk anda benim yanımda Hazreti Peygamber'den daha fazla buğz edilecek kimse yoktu. Onun öldürülmesini de herkesten çok ben istiyordum. Eğer bu durumda ölmüş olsaydım doğruca cehenneme girerdim. Sonra Allah Teala kalbimi İslam'a açtı. Yanına geldiğimde Hazreti Peygamber'e sağ elini uzat da sana biat edeyim ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek sağ ellerini uzattıklarında da onu tutmadım. Bunun üzerine ey Amr elimi niçin tutmuyorsun buyurdular. Ben de bir şart koşmak istiyorum dedim. Peki şartın nedir dediklerinde de bütün günahlarımın affolunmasını istiyorum dedim. Şöyle buyurdular. Ey Amr, sen İslamiyet'in kendisinden önce yapılanların hepsini sildiğini bilmiyor musun? Aynı şekilde hicret ve hac da kendilerinden önceki her şeyi silerler. İşte o günden sonra da yanımda Hazreti Peygamber'den daha sevimli ve daha büyük kimse olmadı. Eğer benden onu vasıflandırmam istenilse bunu yapabilecek gücümün olduğunu zannetmiyorum. Çünkü azametinden dolayı kendisine bir kere dahi olsun dikkatli bir şekilde bakabilmiş değilim. Eğer bu devrede ölmüş olsaydım cennetlik olacağımı umardım. Ama Hazreti Peygamber'den sonra biz bazı şeylere sahip olduk. İşte bu devrede sonumun ne olacağını bilemiyorum. Öldüğümde cenazemi sesli olarak ağlayan kadınların takip etmelerine izin vermeyin. Ayrıca ateş de getirilmesin. Beni kabrime koyduğunuzda toprağı üzerime yavaş yavaş atınız. Defin işini bitirdiğinizde de kabrimin yanında bir devenin kesilip etinin paylaştırılabileceği kadar bir zaman durunuz. Böylece Rabbimin elçilerine ne cevap vereceğimi bilene kadar bana arkadaşlık yapmış olursunuz. Cennet ve cehenneme iman etmek hususunda sahabilerin söyledikleri. Hazreti Peygamber Ensar'a şöyle dediler. Siz üzerinize düşenleri yerine getirdiniz. Eğer isterseniz Hayber'deki paylarınızdan vazgeçiniz. Bunun yerine muhacirlerle paylaşmakta olduğunuz Medine'deki bahçeleriniz yalnızca size ait olsun. Ensar da buna şöyle karşılık verdiler. Sana biat ettiğimizde sen bizlere bazı görevler yüklemiş, bunun karşılığı olarak da cennet vaat etmiştin. Bu vaadin hala devam etmekteyse biz bu teklifini kabul ediyoruz. Hazreti Peygamber de onlara vaat ettiğim şeyler sizlere verilecektir buyurdu. Hazreti Peygamber Bedir gününde sahabileri Allah yolunda teşvik buyurdular. Bunun üzerine Mekkeli müşrikleri işaret eden Umeyr bin Hümam çok güzel. Benimle cennet arasında şu kişilerin beni öldürmelerinden başka bir engel yoktur dedi. Sonra da yemekte olduğu hurmaları atarak kılıcını çekti ve şehit düşünceye kadar da savaştı. Hazreti Peygamber niçin çok güzel dediğini sorduklarında Umeyr ey Allah'ın Resulü yemin ederim ki bunu inançsızlığımdan değil cennete girebilme ümidimden dolayı söyledim buyurdular. Hazreti Peygamber de ona, cennetlik olduğundan şüphen olmasın buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, sadağından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Ancak daha sonra bunları yemekten vazgeçerek, bunların hepsini yiyinceye kadar yaşayacak olursam, bu çok uzun bir süre olacaktır dedi. Böylece elindeki hurmaları atarak kılıcını çekti ve şehit düşene kadar savaştı. Enes bin Nadr, Uhud gününde, ben cennetin o güzel kokularını hissediyorum. Bu koku Uhud dağının eteklerinden gelmektedir dedi ve sonra da şehit düşünceye dek savaşmaya devam etti. Babası, evi ve aile efradımızı yalnız bırakmamak için ikimizden birinin mutlaka geride kalması gerekiyor dediğinde Sa'd bin Haysem'e şunları söylemiştir. Eğer söz konusu cennet değil de başka bir şey olmuş olsaydı seni kendime tercih eder ve evde ben kalayım derdim. Fakat ben şehit olarak cennete girmeyi istiyorum. Zeyd bin Sabit, Uhud gününde ağır bir şekilde yaralanan Sa'd bin Errabi'nin yanına gelerek ona, ''Ey Sa'd, peygamber sana selam ediyor ve nasıl olduğunu soruyor.'' dedi. Sa'd ise, ''Hazreti Peygamber'e cennetin kokusunu almakta olduğumu söyle.'' karşılığını verdi. Bir grup sahabinin tuzağa düşürülerek katledildiği Bir-i Maune hadisesinde vurulan Haram bin Melhan, ''Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, ben cenneti elde ettim ve kurtuldum demiştir. Bir savaşta Ammar bin Yasir arkadaşlarına şöyle demiştir. Ey Haşim, ilerle. Unutma ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ölümse ok ve mızrakların ucundadır. Bugün cennet kapıları açılmış ve orada bulunan huriler bizim için süslenip hazırlanmışlardır. Biz bugün Muhammed ve onun arkadaşlarıyla buluşacağız. Bu sözlerden sonra ikisi birlikte hücuma geçmişler ve ikisi de şehit düşmüştür. Ammar bin Yasir aynı savaşta şunları da söylemiştir. Ey Müslümanlar! Siz cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im. Siz cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im. Benim arkamdan geliniz. Muaviye, Dûmetül Cendel denilen yerde, halifeliğe en layık kimseler bizleriz. Biz dururken onu kim isteyebilir dediğinde, İbn Ömer kalkıp, bundan önce nefsim dünyayı hiç bu kadar istememişti. Bu hilafet işini seni ve babanı kılıç zoruyla dine getiren bir kimse istiyor. Hilafet sizden ziyade onun hakkıdır diyecek olmuşsa da, cenneti ve onun nimetlerini hatırlayarak, bundan vazgeçmiştir. Said bin Amir çok sadaka verirdi. Bunun için bir gün kendisine, ''Ey Said, aile efradının ve yakınlarının da senin üzerinde hakları vardır. Onları da gözetmelisin.'' denildiğinde o şunları söyledi. ''Ben kendimi onlara tercih etmiş değilim. Fakat birilerinin rızasını kazanabilmek için de cennetteki güzellerden vazgeçecek değilim. Öyle güzeller ki onlardan birisi yeryüzüne inmiş olsaydı, orası güneş gibi parlardı.'' Said bin Amir hanımına şunları söylemiştir. ''Bana bak, benim kısa bir süre önce aramızdan ayrılan bazı arkadaşlarım vardır. Dünya ve onda bulunanların hepsi bana verilecek olsa, yine de bu arkadaşlarımdan ayrı düşmek istemiyorum. Eğer cennetteki güzellerden biri gökyüzünde görünecek olsa, bütün yeryüzü pırıl pırıl parlayacak ve onun yüzünün parlaklığı güneş ve ayı sönük bırakacaktır. Şunu da bil ki onların bir tanesinin bağladığı bir tek başörtüsü bile dünyadan ve onda bulunanlardan daha hayırlıdır. Benim için senden vazgeçmek, ondan vazgeçmekten çok daha kolaydır.'' Onun bu sözleri üzerine hanımı sesini çıkarmayarak içinde bulunduğu duruma razı olmuştur. Hazreti Peygamber hastalığı için kendisinden dua isteyen bir kadına, ''Söyle bakalım, bu hastalığının geçmesi için dua etmemi mi, yoksa sabır gösterip cenneti hak etmeyi mi istersin?'' buyurdular. Bunun üzerine kadın üç kere, "Ey Allah'ın Resulü, ben sabredeceğim. Çünkü Allah'ın cennetini hiçbir şeye değişemem. Çünkü Allah'ın cennetini hiçbir şeye değişemem." dedi. Ebu Derda hastalanmıştı. Arkadaşları ziyaretine gelerek ona, "Arzuladığın bir şey var mı?" diye sordular. O da, "Ben cenneti arzuluyorum." buyurdu. Oğlu Harise'nin Bedir Savaşı'nda şehit olması üzerine Ümmü Harise, Hazreti Peygamber'e gelerek şunları söyledi. "Ey Allah'ın Resulü, Harise'nin ne durumda olduğunu bana haber ver. Eğer cennetteyse sabredeceğim. Aksi takdirde Allah Teala ne yapacağımı görecektir." Ümmü Harise bu son cümlesiyle ağlayıp feryat edeceğini söylemek istemiştir. Çünkü bunlar henüz haram kılınmamıştı. Ümmü Harise, oğlunun şehadeti üzerine Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, eğer oğlum Harise cennetteyse üzülüp ağlamayacağım. Yok eğer ateşteyse dünyada kaldığım sürece ağlayacağım." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Harise'nin annesi, çeşitli cennetler vardır. Oğlun Harise, bunların en güzeli olan Firdevs-i Âlâ'dadır." buyurdu. Bunun üzerine, "Ne mutlu sana ey Harise!" diyerek sevinç içerisinde evine döndü. Hazreti Ayşe'nin cehennem ateşini hatırladığında ağlaması. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. "Bir gün cehennemi düşünerek ağladım. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, niçin ağlıyorsun?" diye sordular. "Ey Allah'ın Resulü, cehennemi düşündüm de onun için ağlıyorum. Acaba siz kıyamet gününde aile efradınızı hatırlayacak mısınız?" dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdular. "Kıyamet gününde insan şu üç yerde hiç kimseyi hatırlayamaz. Birincisi, kişi mizanın başında tartısının hafif ya da ağır oluşunu öğreninceye kadar hiç kimseyi hatırlamaz. İkincisi, kitaplar verilirken, "Geliniz, kitabınızı okuyunuz" denildiğinde, sağından ve solundan ya da arkasından mı verileceğini öğrenmedikçe hiç kimseyi hatırlayamaz. Üçüncüsü ise, cehennemin iki yakası arasında birçok çengelleri ve dikenleri bulunan köprü kurulduğunda ve Allah kullarından dilediğini burada alıkoyduğunda, kişi kurtulup kurtulmadığını öğrenemedikçe ne aile efradından ve ne de başkalarından hiç kimseyi hatırlayamaz. İhtiyar bir kişiyle bir gencin cehennemden bahsedildiğinde düşüp ölmeleri. Hazreti Peygamber bir gün mescitte, "Ey iman edenler! Nefsinizi ve aile efradınızı yakıtı insanlarla taşlar olan bir ateşten koruyunuz." ayetini okudular. Bunun üzerine orada bulunan bir ihtiyar kalkarak, "Ey Allah'ın Resulü, cehennemin taşları da dünya taşları gibi midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki, cehennemin bir taşı, bu dünyanın bütün dağlarından daha büyüktür." buyurdular. Bu sözler üzerine o ihtiyar bayılarak yere düştü. Hazreti Peygamber mübarek ellerini onun kalbi üzerine koydular ve hala yaşamakta olduğunu anladıklarında, "Ey ihtiyar, la ilahe illallah de." buyurdular. O da, "La ilahe illallah" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onu cennetle müjdelediler. Orada bulunan sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, aramızda sadece onu mu cennetle müjdeliyorsunuz?" diye sordular. Hazreti Peygamber de onlara, "Evet, çünkü Allah Teala, işte bu makamımdan sakınan ve tehdidimden korkanlar içindir" buyurmaktadır cevabını verdiler. Ensardan bir gencin içine Allah'ın korkusu düştü. Cehennemi hatırladıkça ağlıyordu. Genç öyle bir hale geldi ki sonunda evinden çıkamaz oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir akşam onun ziyaretine gittiler. Hazreti Peygamber'in geldiğini gören genç kalktı ve onun boynuna sarıldı. Sonra da ölü olarak yere düştü. O zaman Hazreti Peygamber, arkadaşınızın teçhiz ve tekvinini yapınız. Cehennem korkusu onun ciğerini parçalamıştır, buyurdu. Ateşten korkmak hususunda bazı sahabilerin sözleri. Şeddat bin Evs radıyallahu anh, cehennem korkusundan uyuyamaz, yatağının içinde dönüp durur ve nihayet, "Ey Allah'ım, ateşin korkusu beni uyutmuyor," der ve kalkıp sabaha kadar namaz kılardı. Abdullah bin Revaha, Mute gününde şunları söylemiştir. "Allah'a yemin ederim ki, kalbimde dünya sevgisi bulunmadığı gibi, sizden ayrılma korkusu da yoktur. Fakat ben, Hazreti Peygamber'i, içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hükümdür." Ayet-i kerimesini okurken dinledim. İşte ben, oraya uğradıktan sonra, kurtulup kurtulamayacağımı bilmediğim için ağlıyorum.